Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Herkese merhabalar, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndesiniz. Bugün 4 Mart, 14. programımızı yapıyoruz. Dünya çapında yaşanan güncel veya tarihi olaylara mercek tutmaya ve medya üzerindeki küresel hegemonyaya karşı anlatılmayanları anlatmaya devam ediyoruz. Hemen frekanslarımızı hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Ayrıca radyo yayınlarımızı Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Hem güncel olarak hem de geçmiş tarihli yayınları. Bana da Twitter, Instagram ve Telegram gibi sosyal medya mecraları üzerinden ulaşarak fikir ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Evet, geçen hafta Ukrayna'da aşırı sağı konuşmuştuk. Bugün de Transdniester'i konuşacağız. Sanırım dinleyicilerimiz arasında Ukrayna ile Moldova arasında sıkışmış bu küçük bölgeyi bilenler illaki vardır. Ama çok bilinen bir yer olmadığı için bilmeyenler de daha fazladır diye düşünüyorum. Halbuki çok bilinmediği halde Transdniester dediğimiz bölge hem Sovyet döneminde hem de Sovyet sonrası dönemde kritik öneme sahip bir yer. Bir savaş bölgesi aynı zamanda burası ve orada sular yeniden ısınmak üzere. Kemerleriniz takılıysa gerçeğin yörüngesine girelim ve ilk şarkımızı dinleyelim. Konuyla ilgili bir şarkı dinleyeceğiz tabii. Alexander Krylov'dan Vnovstayot Zarya nad Pridnestrovyem, yani şafak Transdniester üzerinde yeniden yükseliyor diyoruz. Birazdan görüşmek üzere.
Vnovstayot nad Pridnestrovyem. Tişina smiryayet boy nochnoy. И встречает солнышко с любовью у реки парнишка молодой. Нам так в жизни хочется покоя, сеять мирный хлеб, растить детей. Но мы все повенчаны с войною, с болью в душах наших матерей. Мы будем помнить эти дни войны, как были мы врагом окружены, как над Днестром огонь ревел в ночи, и как ребят казнили палачи. Нальем в стаканы терпкого вина, когда придет на землю тишина. Я обниму тебя, в глаза тебе взгляну, и скажешь ты, не надо про войну. Мы привыкли спать под канонаду, выносить пургу и летний зной, и свою заветную гранату ты на память привезешь домой. Третий тост с тобой мы выпьем стоя, а четвертый, чтобы не пришлось, третий пить потом за нас с тобою. Раз уж на войне так повелось, мы будем помнить эти дни войны, как были мы врагом окружены, как над Днестром огонь ревел в ночи, и как ребят казнили палачи. Нальем в стаканы терпкого вина, когда придет на землю тишина. Я обниму тебя, в глаза тебе взгляну, и скажешь ты, не надо про войну. Приднестровье край благословенный, шелестят листвою тополя. Так пускай зажгут огонь священный в память о погибших сыновья. Здесь нам в пояс кланяются люди, в каждом доме ты желанный гость. Ведь всей мощью танков и орудий нас врагам сломить не удалось. Мы будем помнить эти дни войны, как были мы врагом окружены. как над Днестром огонь ревел в ночи, и как ребят казнили палачи. Нальем в стаканы терпкого вина, когда придет на землю тишина. Я обниму тебя, в глаза тебе взгляну, и скажешь ты, не надо про войну.
Tekrardan merhabalar, ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te Gerçeğin Yörüngesi'ndeyiz. Şafak Transdinyester üzerinden yeniden yükseliyor dedik. Şarkıda bu savaş günlerini hatırlayacağız. Düşman tarafından nasıl kuşatıldığımızı, geceleyin Dinyester üzerinde ateş gürlerken adamların cellatlarca nasıl idam edildiğini diyor. Transdinyester'i konuşmaya devam ediyoruz. Transdinyester'in ismini uzun süre sonra üst düzeyde geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan duyduk. Bakanlık, Ukrayna'nın Transdinyester'de provokasyon gerçekleştirmesi halinde Rusya ordusunun gereken karşılığı vereceğini açıklamıştı. Yani Ukrayna ordusunun Transdinyester'e yönelik silahlı provokasyon gerçekleştirme planlarına dair konuştu Rus Dışişleri. Bakanlık, Ukrayna ile Transdinyester sınırında önemli oranda asker ve teçhizat yığıldığını, mevzilere topçu silahları konuşlandırıldığını ve Transdinyester semalarında, İHA uçuşlarında özellikle eşi görülmemiş bir artış tespit ettiğini açıklamıştı. Bu önemli. Dışişleri ayrıca bu bağlamda Amerika, NATO ülkeleri ve onların vesayeti altındaki Ukrayna hükümetine yeni riskli adımlar atmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık ayrıca şunları söylemiş, diyor ki Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kiev rejiminin provokasyonuna gereken karşılığı vereceğinden yurttaşlarımızın, Rus Barış Gücü Birliği'nin, Rus Askeri Operasyon Grubu'nun ve Kolbasna Köyü'ndeki askeri depoların güvenliğini sağlayacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın demiş. Burada kilit kelime Kolbasna dediğimiz yer zaten, buraya da geleceğiz. Tabii Transdinyester'e yönelik bu tehditler aslında yeni değil. Mesela geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Transdinyester Başkanı Vadim Krasnolevski şunu söylüyordu. Şimdi barışı korumak için silahları değil silahsızlanmayı düşünmek gerekiyor. Militarizasyon çatışmayı tırmandırmanın bir yoludur ve bu bölgeye istikrar kazandırmaz. Bu açıklama şuna bir cevaptı. Kişinev yönetiminin savunma kapasitesini artırmak için her türlü askeri yardımı kabul edeceğini açıklamıştı Moldova Parlamento Başkanı Grosu. Grosu'ya bir yanıttı bu. Tabii söz konusu Moldova'nın savunma kapasitesi olunca çıkmayan sesler Ukrayna'nın Transdinyester'e yönelmesinin ardından yüksek sesle duyulur oldu. Peki neden? Sonda söyleyeceğimizi baştan söyleyelim burada. Transdinyester'de ortaya çıkan bu kriz Donbas bölgesinde bugüne kadar yaşanan krizle aynı kökene sahip. Yani Transdinyester'de Donbas gibi bir Rus bölgesi. Bu Rus bölgesi olması zaten çok kritik. Ukrayna'nın neden buraya yöneldiğini de aynı zamanda açıklıyor. İkincisi başta söylediğimiz Kolbasna'daki silah depoları Avrupa'nın en büyük silah deposu. Avrupa sınırları içerisindeki Sovyetler Birliği'nden kalma. Yani bu iki mesele aslında Transdinyester'de ısınan sulara dair kritik öneme sahip başlıklar. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyon Donbas bölgesi yani Donbas Cumhuriyetlerinin tanınması, bölgenin Rusya'ya bağlanması, bölgenin nazizmden arındırılması gibi gelişmeleri beraberinde getirdi. Bunların hepsini zaten son bir yıl içerisinde yaşayarak gördük. Ama bütün bunlar yaşansa da yaşanan bu çatışmalar NATO ile Sovyet coğrafyası yani bugünkü Rusya arasındaki uzun süreli çatışmaların birer uzantısı. Yani klişe ifadeyle büyük resme baktığımızda Donbas olsun mesele, Kafkas bölgesi olsun ya da işte Baltık bölgesi, Avrupa bölgesi olsun. Rusya'nın ve NATO'nun öznesi olduğu her kriz aslında büyük bir toplamın parçası. Bugün Transdinyester'e baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Donbas'a veya Kırım'a baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Bunlar birbirinden bağımsız, hem birbirinden bağımsız hem de tarihsellikten bağımsız gelişmeler değil. Yani özellikle Ukrayna'nın aşırı sağcı dönüşümü bölgedeki silahlı paramiliter örgütler üzerinden Nazizmin yeniden diriltilmesi, bunun sonrasında başlayan askeri operasyon, bütün bunlar Batı medyası tarafından olağan dışı olarak tanımlansa da bütün bu gelişmelerin tarihsel arka planını düşündüğümüzde bu başlıklar post-Sovyet coğrafyası için yeni değil. Aksine bütün bunlar çözülmeyi bekleyen uzun süreli problemlerin yeniden gündeme gelmesi anlamına geliyor. Zaten bu bağlamda Sovyet tehdidine karşı inşa edildiği söylenen NATO, Sovyetler Birliği dağılsa da doğuya doğru genişlemeye devam etti. Çünkü konuya dair veya konuyla alakalı her programda söylediğimiz gibi kolektif batı dediğimiz toplam aslında Sovyetlerin de dağılmasından sonra, Sovyetlerin dağılmasına rağmen Rus coğrafyasından henüz istediklerini alamadı. Yani özetle bugün Transdniester'de henüz ilk evrelerini gördüğümüz bazı gerilim başlıkları Donbas'ta uzun süredir yaşanan gerilim başlıklarından ve operasyondan ve çatışmalardan farklı değil aslında tarihsellik düşünüldüğünde. Peki neresi bu Transdniester? Yayının başında da söylemiştik, şimdi de tekrar edelim bilmeyen dinleyicilerimiz için. Burası Ukrayna ve Moldova sınırı arasında sıkışmış küçük bir bölge. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1992 yılında yaşanan bir savaş var. O savaşla birlikte Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Tam ismi de Transdniester Moldova Cumhuriyeti. Dediğimiz gibi burası Moldova ve Ukrayna arasında sıkışmış bir coğrafyada. Aslında bir anlamda talihsizlik. Hem sıkışmış bir coğrafyada Rus coğrafyası, doğusunda Ukrayna aşırı sağcı veya neonazilerin iktidara geldiği bir yapı var. Bağlı olduğu Moldova'da zaten Avrupa Birliği yanlısı, batıcı ve Rusya karşıtı bir pozisyon alıyor. Mesela geçen bölümde şundan bahsetmiştik. Ukrayna'daki aşırı sağcı dönüşümün aynı zamanda tarihsel bir mesele olduğunu ve kökenlerinin Sovyet devrimine kadar neredeyse dayandığını söylemiştik. Aynı şey burası için de geçerli. Moldova için veya özelde Transdniester için de geçerli. Çünkü bölgedeki bu krizin kökenleri Sovyet devrimine, 1917 yılında yaşanan Sovyet devrimine dayanıyor. Neden mi? Şu yüzden. Komünistler iktidara geldikten sonra ve bu süreçte yaşanan iç savaşın ardından bugünkü Moldova Cumhuriyeti dediğimiz yer Romanya'nın bir parçası olmuştu. Ama Transdniester Sovyetler Birliği içerisinde kalmıştı. Bugün az önce bahsettiğimiz sıkışık bir şekilde bugün bölgede kalan coğrafya. Önce Romanya'ya katılan, daha sonra Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Moldova'da 2. Dünya Savaşı'nda bir kez daha Nazilerle işbirliği yapan Romanya hükümetinin işgaline uğradı ve Nazizmin yenilgisinin ardından yeniden Sovyetler Birliği bünyesine katıldı. Transdniester de Moldova'nın birliğe katılımından sonra bu cumhuriyet içinde özerk bir yer haline geldi. Yani özetleyecek olursak şöyle bir tarihsel süreç görüyoruz. Önce zaten Transdniester dediğimiz bölge Sovyetler'de kalıyor. Moldova Romanya'ya katılıyor. Daha sonra Moldova da Sovyetler Birliği'ne katılıyor ama işgale uğruyor. Ve daha sonra bu işgalden kurtulduktan sonra da bu coğrafya Sovyetler Birliği bünyesinde ve Transdniester'in de özerk bir cumhuriyet olarak yer almasıyla sonuçlanıyor. Bu arada Moldova hükümeti de buradan Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecine gelelim. Sovyetlerin dağılması sürecinde birliği kurtarma amacıyla yapılan bir referandum, bağımsızlık referandumu vardı 1991 yılında. Bu referanduma katılmayı reddetti. Ama reddetse de oylama gerçekleşti ve birlik içerisinde kalma yönündeki %98.7'lik oy tanınmadı ve sonuçlar meşru kabul edilmedi. Yani Moldova halkı aslında %98.72 oranında Sovyetler Birliği içerisinde kalma yönünde bir irade gösterdiği halde bu irade tanınmadı. Zaten yaşanan bu ilk kriz, Moldova halkı ve hükümet arasında yaşanan bu çelişkili durum bir yıl sonra meydana gelecek savaşında aslında ilk habercisiydi. Savaşı konuşmadan önce yine bir müzik arası verelim. Bu sefer Moldova'nın bir diğer özerk bölgesi olan Gagavuzca'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Türk dilleri ve Türkiye Türkçesine bayağı yakın Gagavuz dili. Anlayabiliyoruz yani dinlediğimizde. Bu nedenle anlamakta zorlanmayacağımız bir dilden ünlü bir şarkı eşlik edecek bize. Yani Gagavuz dilinde Katyuşa şarkısını dinliyoruz. Birazdan görüşmek üzere.
Almalar hem armutlar açardı, dumanlar uçardı dereden, kenara Katyuşa da çıkardı, o yüksek Kerem boyuna. Kenara Katyuşa'nı çıkardı, o yüksek Kerem boyuna.
O çıkardı da türkü çalardı, yürekten güzeldir olana.
Hangisini o pek çok severdi, yatanı koruyup canını.
yayından Angısını o küçük severdi Yağlarını koruyup canından
Sen türkü, kız türküsü güzelsin Uç açık güneşin ardına
Askere sınır boyunda da Kadiden sıcak selam yolla Askere sınır boyunda da Kadiden sıcak selam yolla
Getirsin o aklına beni İşitsin ko benim türkümü
Vatanı korkursun sevgilim Katiden sıcak candan onu Vatanı korkursun sevgilim Katiden sıcak candan onu
Dumanlar uçardı geriden
Kenara Katyuşa da çıkardı O lisekler av boyuna Kenara Katyuşa da çıkardı O lisekler av boyuna O lisekler av boyuna O lisekler av boyuna
Herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Radyo Sputnik'te gerçeğin yörüngesindesiniz. Frekanslarımızı hatırlayalım. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Ayrıca radyo yayınlarımızı Sputnik Türkiye'nin internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Bunun yanında bana da Twitter, Instagram ve Telegram gibi sosyal medya mecralarından ulaşarak görüş, önerilerinizi, eleştirilerinizi, katkılarınızı iletebilirsiniz. Müzik arasından önce bir savaştan bahsettik bölgede yaşanan. Peki bu savaş neden çıktı? Öncelikle bu savaşın da aslında aynı Donbas'ın Ukrayna'ya olduğu gibi özel bir yerde olduğunu söylemek lazım. Yani Transdinyester hem Moldova için hem de Sovyet döneminde Sovyetler için önemli bir yere sahipti. Özellikle ekonomik olarak. Örneğin Moldova'nın tarım ağırlıklı ekonomik yapısına rağmen Transdinyester Sovyet kalkınmacılığı dediğimiz o büyük atılımdan önemli ölçüde yararlanabilmiş bir sanayi bölgesiydi. Hatta geç Sovyet döneminde Transdinyester'in sanayisi bütün cumhuriyetin gayri safi yurt içi hasılasının %40'ını ve elektriğin %90'ını sağlıyordu. Bunun yanında çeşitli etnik farklılıklar da söz konusuydu. Mesela Moldova nüfusunun çoğunluğunu Rumence konuşan Moldovalılar oluşturuyordu. Transdinyester nüfusunun çoğunluğunu ise Ruslar ve Ukraynalılar oluşturuyordu. Bu şuna yol açtı. Mesela 1986'da Sovyetler Birliği lideri o dönemki Gorbaçov'un glasnost politikası Sovyetler Birliği genelinde milliyetçi akımların güçlenmesiyle sonuçlanmıştı. Ama bu bölgenin Rus ve Ukraynalılardan oluşması milliyetçi dalgaların Transdinyester bölgesinde önemli bir karşılık bulmamasıyla sonuçlandı. Ama bu milliyetçi dalga Moldova tarafında önemli ölçüde yer bulmuştu ki bu da bölgede yaşanacak siyasi ayrışmada tarafların aşağı yukarı belli olmasındaki en önemli etkenlerdendi. Yani Transdinyester'de bugün hala popülerliğini koruyan Sovyetler Birliği veya Sovyet yanlılığı hem ülkenin geri kalanıyla yaşanan ekonomik, siyasi ve etnik ayrışmalardan kaynaklanıyordu hem de Sovyet bölgesinden bölgenin önemli ölçüde yararlanabilmesinden kaynaklanıyordu. Az önce de söylediğimiz gibi zaten bölgedeki çatışmaların fitilini ateşleyen şey de temel olarak bölgede milliyetçiliğin ve radikalizmin güçlenmesi oldu. Bunun ilk önemli sonucu da 1989 yılında ülkede Moldova dilinin tek devlet dili olarak kabul edilmesi ve Latin alfabesine geçişe ilişkin bir yasa tasarısı çıkarılması olmuştu. Yani burada şuna dikkat çekelim mesela. 1989 yılında dedik. Moldova dili tek devlet dili olarak kabul ediliyor ve bu bölgedeki Rus nüfusun rahatsızlık hissetmesiyle sonuçlanıyor. Aynı Ukrayna'da da 2010'dan sonra Rus dilinin yasaklanması ve Ukraynacanın tek dil olarak kabul edilmesiyle paralel bir durum. Tarihsel olarak aynı dönem olmasa bile siyasi olarak aynı paralellikte ilerliyor bu kararlar. Tabii yaşanan bütün bu gelişmelerin ardından kendi geleceklerini ve varlıklarını tehdit altında gören Transdinyester halkı da bölgenin çıkarlarını savunmak için Birleşik İşçi Kolektifleri Konseyi kuruyor. Yani aynı şekilde yine aynı tarihsellikte Ukrayna'da 2014'te yaşanan Maydan darbesinden sonra, Maydan darbesi sırasında kendi geleceklerini tehdit altında gören Rusların da anti-Maydan eylemlerine başlaması gibi. Ve nihayetinde Moldova'nın 1990 yılında yaz aylarında bağımsızlığını ilan etmesinden hemen kısa bir süre sonra 2 Eylül tarihinde Igor Smirnov önderliğinde Transdinyester iktidarı ilan edildi. Tabii ne oldu? Bütün bu adımlar Moldovalı milliyetçiler tarafından isyan olarak nitelendirildi. Aynı şekilde Donbas'ta kendi iradelerini ortaya koyan Donbas halkının da isyancı olarak nitelendirilmesi gibi. Ve böylelikle Moldova'da da iki güç arasında çatışmalar başladı. Hızla silahlandı iki tarafta. Hem bu Birleşik İşçi Kolektifleri ve devamında gelen örgütlenmeler hem de Moldovalı aşırı sağcılar ve milliyetçiler. Ve bu iki grup da ilk adres olarak ülkede bulunan Sovyet silah depolarına yöneldi. Transdinyester iktidarının ilan edilmesinden tam olarak 2 ay sonra da, yani 2 Kasım 1990 tarihine geldik. Moldova polisi 3 sivili öldürüyor yaşanan eylemler sırasında ve bu da çatışmaların artık tamamen tam kapsamlı bir savaşa dönüşmesini önemli bir adımı haline geliyor. Bu dönemde Moldovalı milliyetçiler tarafından oluşturulan gönüllü müfrezeler var. Yine aynı şekilde Ukrayna'da Donbaslara karşı oluşturulan gönüllü müfrezeler gibi. Transdinyester güçleri de kendilerine Cumhuriyet Muhafızları demeye başlıyorlar iktidar ilan edildikten sonra. Bu güçlerle Cumhuriyet Muhafızları arasında önemli çatışmalar yaşandı. Ve bu yaşanan çatışmalarda yine aynı Donbas'ta olduğu gibi komünistlerden Rus milliyetçilere kadar çok sayıda gönüllü müfreze orada artık sembolik bir hale gelen Sovyet mirası için savaşmak üzere Transdinyester'e geldi. Bölgedeki çatışmalar aslında uzadığını biz görüyoruz bugünden bakınca. Bu çatışmaların uzamasına yol açan en büyük sebep de her iki tarafında ağır silahlardan yoksun olmasıydı. Tabii bölgede yaşanan savaşın en şiddetli gerçekleştiği yer de Bender'di. Sovyet ordusunun cephaneliğinin de bulunduğu yer. Bu şehir iki taraf açısından da stratejik bir öneme sahipti. Bender'in neredeyse bütün sokaklarında çatışmaların yaşandığı ve 400'ü sivil olmak üzere toplam 1000'e yakın insanın öldüğü biliniyor. Ve bu savaş iyice çıkmaza girdikten sonra 21 Temmuz 1992 tarihinde bölge hala ateşkes durumunda. Yani herhangi bir barış vesaire değil. Ateşkes rejimi hala devam ediyor. O dönemin milislerinin lideri olan, Transdinyester milislerinin lideri olan Igor Smirnov Cumhurbaşkanı oldu. Ve seçimleri kaybettiği 2011 yılına kadar görevine devam etti. Donbas'taki cumhuriyetlerin aksine Transdinyester özerk statüsünden hiç taviz vermeden Moldova devletiyle bağlarını sürdürmeyi başardı. Bunda tabii Moldova genelinde milliyetçiliğin etkisinin azalmasının ve solun yükselişe geçmesinin de önemli bir payı var. Moldova'da bir de liberal muhalefet var. Liberal muhalefette NATO üyesi Romanya'dan aktif bir şekilde destek alıyor. Romanya'nın da Moldova'nın siyaset ve yargı kurumlarında nüfuzu var. Yani Moldova ile Romanya aslında birbirine çok yakın iki ülke. Ve Romanya'nın da zaten Moldova'yı kendi sınırlarına katmak istediği bilinen bir şey. Bölgede yeniden gerilimin artmasına sebep olan şeylerden bir diğeri de Moldova lideri Maia Sandu'nun da Rus birliklerinin Transdinyester'den çekilmesi çağrısında bulunması oldu. Çünkü Transdinyester küçük coğrafyasıyla ve aslında tek başına olduğunda yetersiz kalacak ekonomisiyle tek başına ayakta durabilecek bir güç değil. Tabii ki de bölge halkı Rus olduğu için Rusya'dan aktif destek görüyor ve Rusya sayesinde Moldova içindeki yasal haklarını bir anlamda koruyabilmiş oluyor. Kendi iradesini hayata koyabilmiş oluyor Transdinyester. Bu arada şunu da söyleyelim. Rus güçlerinin Transdinyester'de yaklaşık 1000 asker ve subaydan oluşan bir görev gücü bulunuyor. Bu gücün görevi barışı koruma harekatı aslında en öncelikli görevi. Bunun yanında Sovyet birliklerinin Avrupa ülkelerinden çekilmesinden sonra getirilen 20 bin tondan fazla mühimmatın depolandığı Kolbasna'daki askeri depoları korumak. Yani bölgeden Rus birliklerinin çekilmesi halinde bir Transdinyester iktidarı, ikincisi bölgedeki devasa Sovyet mühimmatı silah deposu tehlikeye girecek. Aslında bölgedeki temel kavgalardan bir tanesi de bu. Hem bu hem de Transdinyester'in Rusya ile olan ilişkileri. Çünkü Transdinyester halkının da çoğunluğunun Rus pasaportu var. Hem Rusya ile ilişkileri hem de bölgedeki silah yığınağı aslında bütün kolektif Batı'nın ve NATO'nun özellikle bölgeye uzun süredir gözlerini dikip beklemesiyle devam eden bir süreç vardı. Transdinyester'e baktığımızda bir Sovyet nostaljisi görüyoruz. Her yerde işte orak çekiçli bayraklar, Sovyet dönemine yapılan atıflar, ülkenin bir sosyalist devlet olduğu yönündeki söylemler. Transdinyester sosyalist mi gibi bir soru da çıkıyor karşımıza. Şunu söyleyelim, Transdinyester'de yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor bugün ortalama. Ve 200 bine yakını zaten Rus pasaportuna sahip, az önce de söylemiştik. Bu bölgede hala Sovyetler döneminden kalma simgeler kullanılıyor, bayraklar kullanılıyor. Ama bölgede gerçek anlamda bir sosyalist, bildiğimiz anlamda bir sosyalist yönetimden söz etmek mümkün değil. Bölge az önce de söylediğimiz gibi askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak da Rusya tarafından destekleniyor. Bu açılardan düşündüğümüzde Transdinyester'in Rusya desteğinin Sovyet nostaljisiyle birleştiği, kendine has bir yönetim şekline sahip olduğu söylenebilir. Transdinyester'in yöneticileri veya Transdinyester'deki siyasi güçler elbette ki Sovyetlere duydukları saygıyla veya yakınlıkla daha ilerici bir pozisyondalar Moldova'nın geneline karşı, ama dediğimiz gibi sosyalist bir yönetimden bahsetmek orada mümkün değil. Bu bölge en son Rus dışişlerinin yaptığı açıklama, zaman zaman Ukrayna güçlerinin bölgeye roket atışları yapması, bölgedeki cephaneliğin ve silahların mevcudunun artırılması, bütün bunlar ve tabii ki de Rus yanlısı olarak tanınması ve Ruslardan oluşması nedeniyle Transdinyester Ukrayna'nın Donbas'tan sonraki yeni hedefi haline gelebilir. Tabii Ukrayna İçişleri Bakanlığı daha önce Transdinyester'e asker göndermeyeceklerini söylemişti. Ama Ukrayna sınırından geldiği belirtilen kişiler hem Transdinyester sınırında hem de kimi zaman sınırın içinde ya da kimi zaman Ukrayna tarafında kimi silahlı saldırılara ve şiddet eylemlerini şimdiden başladı. Tabii Rus güçleri de hem Rus siyaseti, Kremlin yönetimi hem de Rus ordusunun kurmay heyeti Transdinyester'e ilişkin tehlikelerin farkında. Hatta daha önce bir açıklama yapmıştı Rusya'nın Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minekayev. Şunu söylemişti, Ukrayna'nın güneyinin kontrol altına alınmasının Rusya ordusuna, Rusça konuşan nüfusa baskı yapıldığına dair bulguların tespit edildiği, Transdinyester'e doğru bir çıkış daha sağlayacağını söylemişti. Yani şimdi Rus güçleri Donbas'taki operasyonuna devam ediyor. Donbas Cumhuriyetleri zaten özelliklerini, bağımsızlıklarını ilan etmişti ve yapılan referandumla birlikte Rusya Federasyonu'na bağlanmışlardı. Şimdi haritayı gözümüzün önüne getirirsek, zaten Donbas bölgesinden güneye, Karadeniz'e doğru indikçe, işte Mariupol, beraberinde gelen Odessa ve batıya doğru ilerledikçe doğrudan tam olarak Transdinyester'in olduğu yere geliyoruz. Dolayısıyla Rus güçleri için de aslında Transdinyester'i korumak için aynı anda Ukrayna'daki Rus güçlerinin siyaseten daha fazla bağımsızlığına kavuşmaları ve Donbas bölgelerinin asıl idari sınırlarının tamamlanması, bu hedeflere ulaşılması önemli. Çünkü bu cep kapatıldığı zaman Rusya açısından Rusça konuşan nüfusun ve Rusların tabii aynı zamanda bunlar hem Ukrayna yönetiminden hem Moldova yönetiminden baskı gören halklar. Bunların aslında bir anlamda güvenliği ve gelecekleri garanti altına alınmış olacak. Tabii karşılıklı olarak yapılan bütün bu açıklamalar ve atılan bütün adımlar şunu gösteriyor bize, bu sorun en son ateşkes ilan edildiği yıldan bu yana neredeyse 30 yıldır dondurulmuş bir şekilde bekleyen Transdinyester sorununun yeniden ısınmaya başladığını bize gösteriyor. Çünkü Ukrayna yönetimi mesela geçen haftada Rusya içerisinde bir saldırı yaptı, Rus sınırları içerisinde Ukrayna'ya bağlı neonazi güçler. Savaşı genişletmeye ihtiyacı var çünkü cephede aslında tam olarak istediklerini elde edemiyor. Batı'dan çok yoğun bir silah desteği gelmesine rağmen Batı da bunu sınırlı tutuyor. Çünkü Ukrayna'da operasyonun tamamen sonlanması veya barış imzalanması veya hatta Ukrayna'nın kazanması bile kolektif batının işine gelen bir şey değil. Çünkü Ukrayna'yı daha fazla silah yardım yapıp, daha fazla borca sokup, daha fazla kendilerine bağımlı hale getirmeye ve kaynaklarını sınırsız sömürüye açmasını istiyor kolektif batı. Dolayısıyla yapılan yardımlar uzundur sürse ve bir süre daha süreceği beklense de nihai bir Ukrayna'nın istediği derecede bir yardımın yapılmayacağını da bu arada söylemek mümkün. Aynı şekilde aynı durum Moldova için de geçerli. Transdinyester'e yönelik hamleler var. Moldova yönetiminin Avrupa Birliği'ne yakınlaşmaları var. NATO ülkelerine yakınlaşması durumu söz konusu. Buna karşılık da bunun Moldova'daki karşılığı da Rusça konuşan halkın ve tabii operasyonun başladığı bir yıldan sonra devasa yaptırımlar uygulanan bir ülkenin, dünyadan izole edilmeye çalışılan bir ülkenin mensupları, yani düşman olarak görüldükleri için bu da krizi artıracak unsurlardan biri. Önümüzdeki dönemde Donbas bölgesiyle birlikte Ukrayna'nın terör saldırılarını, Ukrayna'nın kendisine bağlı paramiliter neonazi güçlerle terör saldırıları artıracağını öngörüyoruz demiştik. Ve bu saldırılar aynı zamanda Donbas'ta, Rusya sınırlarında, Kırım'da olduğu gibi Transdinyester'de de gerçekleşebilir diyoruz. Gerçeğin yörüngesinden bu haftalık da bu kadar. Kapanış içinde son şarkımızı çalalım. Transdinyester'den yine ünlü bir marşı dinleyeceğiz. Transdinyester'e, ana vatana hizmet diyeceğiz. Haftaya yine bugün yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, gerçeğin yörüngesinde kalın.
Красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой мы связаны навек, друг мой. Служить отчизне суждено тебе и мне, служить отчизне удивительной стране, где солнце новое встает на небе. Мы будем верою и правдой служить отчизне. Те памятные дни мы выстоять смогли, равняясь на святое знамя. Трубимая труба, у всех одна судьба, и ты всегда, Россия, с нами. Служить отчизне суждено тебе и мне, служить отчизне в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. И пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить, мы будем верою и правдою служить отчизне. Полки идут стеной, красиво держат строй, и вместе с нами все народы. И он, и ты, и я, армейская семья, мы верность пронесем сквозь годы. Служить отчизне суждено тебе и мне, служить отчизне в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. И пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить, мы будем верою и правдой служить отчизне.
Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la Gerçeğin Yörüngesi her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te.